Ayrım 7. Suriye'nin sevri Amerikan koridoru. Mehmet Ali Güller. Sayfa 77. AKP'nin güvenli bölge talebi. Kobani meselesi aslında Şam yönetimi açısından da bir kırılma noktasıydı. Beşar Esad güçleri bu olaydan sonra büyük bir taarruz başlattı. Strateji şuydu. Önce Halep tamamen kontrol edilip kentin kuzeyinden bir koridor açık tutularak teröristlerin bu koridordan kaçması sağlanacak. Ardından Esad güçleri adım adım Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde tam denetimi sağlayacaktı. Bunun gerçekleşmesi pratikte Amerikan koridorunun da sonuydu. Zira Amerikan koridoru Esad'ın egemenliğinden çıkartılmış bölgelerde kuruluyordu. İşte o günlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bir Halep telaşı başladı. Davutoğlu, Halep'in teröristlerden temizlenmeye başladığının konuşulduğu günlerde 4 Kasım 2014'te Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'le birlikte bir basın toplantısı yaptı ve Suriye ordusunun Halep operasyonlarından yakındı. Esad'ın Kobani'den yararlanarak Halep'i kuşattığını söyleyen Davutoğlu, Halep'in düşmesini istemeyiz. Orada Esad'a teslim olmayacak onurlu bir halk var dedi. Halep sanki kendi şehriymiş gibi düşmesini istemeyiz diyen Davutoğlu, Halep'in düşmesi durumunda çok zor durumda kalırız. İşte bunun için güvenli bölge istiyoruz mesajını verdi. Davutoğlu, Halep'te çifte standardı görüyoruz. Al Cezira, Türk, 4 Kasım 2014. http://www.alejazera.com.tr/haber/davutoglu-halepte-cifte-standardi-görüyoruz. Ankara bir süredir ABD'nin IŞİD koalisyonuna tam katılım baskısına karşı güvenli bölge kurulması kartını kullanıyordu. Hatta Erdoğan güvenli bölge için 36. paralelin üstü demiş, Davutoğlu da şehir şehir sayarak güvenli bölgeye Halep'i dahil etmişti. Davutoğlu Kobani olaylarının en sıcak günlerinde Al Cezire'ye uzun bir röportaj vermiş ve orada ilk kez Arapça Mıntıka-i Emine dediği güvenli bölgeyi açık açık tarif etmişti. Biz bunun belli yoğunluklu nüfusların olduğu yerlerde, mesela Halep'in kuzeyinde olması lazım. Çünkü Halep'te hem rejim saldırıları var hem IŞİD saldırıları var. Halep ile Türkiye sınırları arasında olması lazım. İdlib'in Türkiye sınırına yakın yerlerinde, aynı şekilde Raskiye'nin kuzeyinde, yine Haseke'de, belli bölgelerde, şu anki Cerablus bölgesinde, Aynel Arap'ta, bütün bu kuşakta yerleşim merkezlerinin olduğu alanda derinliği değişebilen ama oradaki insanların havadan Musul düşerken neredeydiler? Al Cezira Türk 15 Ekim 2014 http://www.alejazera.com.tr/haber/güvenli-bölgenin-sinirlarını-açıkladı-0. Davutoğlu'nun tarifi önemliydi ve aslında Suriye'nin kuzeyinde boydan boya bir kuşaktan bahsediyordu. Pratikte bu kuşak Amerikan koridoruydu. Eğit Donat programı. ABD IŞİD stratejisini açıkladıktan ve IŞİD'e karşı koalisyon gücü kurduktan sonra Ankara ile Washington arasında yeni bir proje gündeme geldi. Eğit Donat. Projeye göre Suriyeli muhalifler Türkiye'de ABD ve Türk askerleri tarafından eğitilecek, Pentagon tarafından donatılacak ve Suriye'de IŞİD'e karşı savaşacaktı. Proje ABD tarafından mı yoksa Türkiye tarafından mı gündeme getirildi? Kesin bilinmiyor. Zira Erdoğan birkaç konuşmasında bunun kendi talebi olduğunu belirtti. Ancak Erdoğan'ın ilk açıklamasından çok önce proje ABD belgelerine girmişti. Belki de Türkiye'deki kimi itirazların dizginlenebilmesi için projeyi önerenin Ankara görünmesi gerekiyordu. Çünkü geride 1 Mart 2003 tezkeresi krizi vardı. Her neyse sonuçta böylesi bir proje ortaya çıktı ve tartışılmaya başlandı. Ancak beklenildiği gibi projeye itirazlar yapıldı, Türk topraklarında terörist eğitmenin suç olduğu dile getirildi vesaire. Bu süreç boyunca Ankara'dan ve kimi merkezi kurumlardan şu haberler servis edildi. Önce ABD ile kesinlikle bir Eğit Donat anlaşması olmayacağı belirtildi. Ancak bir süre sonra anlaşmanın yapıldığı ortaya çıktı. Bu kez anlaşma var ama imza atılmayacak dendi. Fakat imzalar da atıldı. Bunun üzerine imza atıldı ama eğitim başlamayacak dendi. Oysa o günlerde ABD'li askeri heyet Türkiye'ye gelmiş ve Genelkurmay ile birlikte Kırşehir'i Eğit Donat için belirlemişti. Ve böylece eğitimler başladı. Ancak gaz alma hedefli olduğu anlaşılan bu haberler sürüyordu. Bu kez sadece Türkiye'nin belirlediği Suriyeli muhalifler eğitilecek dendi. Uzatmayalım, en sonunda mesele peşmerge ve ÖSO'nun eğitilmesi fakat PYD'nin eğitilmemesi denerek bağlandı. Ortada aslında büyük bir oyun vardı. Zira Eğit Donat Anlaşması henüz yapılmadı denildiği günlerde proje yürürlükteydi ve TSK, Irak'ın kuzeyindeki Eğit Donat kampında peşmerge eğitmeye başlamıştı. Hatta Başbakan Ahmet Davutoğlu da bu kampı ziyaret etmişti. Anımsatalım, Davutoğlu 21 Kasım 2014 tarihli Irak ziyaretinin ikinci gününde Erbil'e geçti ve Barzani ile görüşmesinde şu iki mesajı verdi. 1. Kürt bölgesinin güvenliği bizim için en öncelikli konudur. Türkiye'nin güvenliğini doğrudan ilgilendirir. 2. Eğitim konusunu da ele aldık. Bu da dahil olmak üzere bundan sonra güvenlik alanında vereceğimiz destekler artarak devam edecektir. Türkiye'nin önceliği Kürtlerin güvenliği. Sabah 22 Kasım 2014. http://www.sabah.com.tr/gundem/2014/11/22/Türkiye'nin-önceliği-kurtların-güvenliği. Yani AKP hükümeti için Amerikan koridorunun birinci parçası olan Barzanistan'ın güvenliği esastı ve TSK'ya bunun gereği olarak peşmerge eğittirilecekti. Ve aslında TSK peşmerge eğitmeye çoktan başlamıştı. Çünkü Davutoğlu Barzani ile görüşmesinden sonra TSK'nın peşmerge eğittiği Diyana bölgesindeki kampı ziyaret etti. Peşmerge Bakanı Mustafa Seyit Kadir ile birlikte kampı dolaşan Davutoğlu yetkililerden bilgi aldı ve eğitim programını yerinde inceledi. Türk askerinin peşmergeyi eğittiği kamptan ilk görüntüler. Milliyet 22 Kasım 2014. http://www.milliyet.com.tr/Türk-askerinin-peşmergeyi-eğittigi/dünya/detay/197-300/DEFAULT.htm. Ve aslında Eğit Damat programı bundan bile önce başlamıştı. Anlaşma yapılmadı, anlaşma yapıldı ama imzalanmadı, sözleşme yok, imza var ama eğitim yok gibi açıklamalar, alıştıra alıştıra hazmettirme açıklamalarıydı. Zira Başbakan Ahmet Davutoğlu bu ziyaretten yaklaşık bir ay önce BBC'ye röportajında Lars Duje'nin Türkiye müttefiklerine bütünlüklü bir politika izlenmemesi halinde ülkesinde ılımlı güçleri eğitmeyeceğini ya da hava üssü kullandırmayacağını söylüyor. Doğru mu anlıyorum sorusuna şu yanıtı verdi. Hayır, hayır. Eğit ve donat programı çoktan başladı. Hatta Kobani krizinden bile önce başladı ve devam edecek. Eğit ve donat bizim bütünlüklü stratejimizin bir parçasıdır. Tek çözüm yolu bunun hızlanmasıdır. Bunun hızlanmasını istiyoruz. Davutoğlu, sınırımızda IŞİD'i, PKK'yı, Esad'ı istemiyoruz. BBC 28 Ekim 2014. http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/10/14-17-Davutoğlu-Doğucet. Sonuçta TSK Irak'taki kamplarda peşmergeyi, Kırşehir'de de ÖSO'yu eğitti. ÖSO kimdi? Şam yönetimini devirmeye çalışan teröristlerdi. Ve ABD eğitip donatılacak kuvvetleri Suriye'de kurduğu 30. tümende kullanacaktı. Ama Washington için kaç kişinin ya da kimin eğitileceğinden daha çok Türkiye'nin eğit donatla ABD stratejisine çıpalanması değerliydi. Nitekim ilk grup eğitimi için tam 6000 kişi başvurmuştu ama elemelerden sadece 60 kişi geçmişti. ABD ve Türk askerleri bu 60 kişiyi eğitti ve ilk grup 54 kişi olarak Suriye'ye geçtikten 2 gün sonra En-Nusra tarafından esir alındı. Şah Fırat Operasyonu. Türkiye ile ABD Eğit Donat programını program başladıktan sonra 19 Şubat 2015'te resmi olarak imzaladılar. AKP'nin bu tip anlaşmalarının imza memuru olan Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, bu tür anlaşmalarda rolünün karşılığını AKP-HDP erken seçim hükümetini Dışişleri Bakanı yapılarak aldı. İle ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın imza töreninde bu daha başlangıç mesajları da vardı. Sinirlioğlu'nun şu mesajı, sonrasında İncil mutabakatına kadar varacak sürecin işaretini veriyordu. Birlikte ABD ile çalıştığımızda her zaman daha güçlüyüz ve bize ortaklığımızı güçlendirme fırsatı veren her resmi anlaşma hem bizi hem de bölgemizi daha iyi bir konuma getiriyor. Bunun yalnızca başlangıç olduğu ve daha yapacak çok şeyimiz olduğu konusunda size John Bass katılıyorum. Ehit Donat mutabakatı imzalandı. Anadolu Ajansı 19 Şubat 2015. http://www.aa.com.tr/tr/haberler/48805/tire-egit-donat-mutabakati-imzalandi. Bu imzayı Türkiye'de büyük tartışma yaratan bir operasyon izledi. Şah Fırat Operasyonu. TSK 22 Şubat 2015 akşamı saat 21'de Suriye sınırının 37 kilometre içinde yer alan ve Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi'ndeki 44 askeri yurda getirmek için Suriye'ye girdi. Operasyonda 572 asker ve 20. Zırhlı Tugay'a bağlı 50 adet M-60 tankı ile devriye uçuşu yapan F-16 uçakları görev aldı. Türbede bulunan Süleyman Şah'ın naaşı ve manevi değeri bulunan değerli eşyalar alındıktan sonra türbe ve yanındaki karakol patlayıcılarla havaya uçuruldu. Operasyonda bir asker iş kazası nedeniyle şehit oldu. Operasyon hem içeride hem de bölgede büyük tepki gördü. İçeride savaşmadan topraklar terk edildiği için, bölgede de bir başka ülkenin egemenlik hakkı ihlal edildiği için. AKP hükümetinin bu operasyonla neredeyse bir tek ABD'den destek geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Süleyman Şah Türbesi'nin Türkiye için bir öncelik olduğunu hepimiz bir süredir biliyorduk, dedi. ABD'den Şah Fırat açıklaması. Al Cezire Türk, 24 Şubat 2015, http://www.alejazera.com.tr/haber/abd'den-sah-firat-açiklaması. Peki Ankara 37 kilometre içerideki türbeyi neden sınırın hemen 200 metre yanına taşıdı? Üstelik türbenin getirildiği yer PYD bölgesiydi. Türkiye'den türbenin yeni yerine bakanlar PYD bayraklarını da görüyordu. Dahası TSK operasyona PYD bölgesinden girerek başlamıştı ve kimi görüntülerde Türk tanklarını eşlik eden YPG araçları vardı. Acaba bir işbirliği mi vardı? Üstelik operasyonun olduğu akşam Kobani Kanton Başkanı Enver Müslim de Ankara'daydı. Ancak hem AKP hükümeti hem de Genelkurmay bu iddiaları yalanladı. Fakat birkaç gün içinde sert yalanlama yerini PYD'den izin yok, PYD'ye bildirim var yorumuna bıraktı. Daha sonra PYD ile Genelkurmay'ın değil ama MİT'in görüştüğü ortaya çıktı. Nitekim AKP hükümetinin içinden en özel bilgileri kamuoyuna aktarmakla tanınan gazeteci Abdülkadir Selvi, operasyonun ayrıntılarını yazdığı makalesinde ilişkiyi pasif işbirliği olarak niteledi. Abdülkadir Selvi, BÇG karargahından operasyon karargahına, Yeni Şafak, 24 Şubat 2015. http://www.yenisafak.com/yazarlar/abdulkadirselvi/bcg-karargahından-operasyon-karargahina-200-8077. AKP hükümeti Şah Fırat Operasyonu'nu bir zorunluluk olarak açıkladı. IŞİD her an türbeye saldırabilirdi. 44 askerin bu saldırıyı püskürtmesi mümkün değildi. Takviye edilseydi Türkiye IŞİD'le karşı karşıya gelirdi. Ancak Şah Fırat Operasyonu sonuçları itibariyle aslında Kobani'nin devamıydı. Kobani'de ABD Türkiye'yi kendi projesine çıpalamaya başlamıştı. AKP'ye Peşmerge koridorunu açtıran Washington-Amerikan koridorunun taşlarını örüyordu. Şah Fırat Operasyonu ile Türkiye bu kez PYD ile işbirliğine zorlanma sürecine sokuldu. Zira türbe 37 kilometre içerideki yerindeyken Türkiye'nin muhatabı Şam yönetimiydi. Fakat sınıra 200 metredeki Suriye Eşmesi köyüne taşınınca muhatap PYD-YPG oldu. Aslında Washington adım adım Ankara'yı Suriye Kürdistan'ına hazırlıyordu. Üstelik tıpkı 20 yıl önce Bardanistan'ı tanımaya mecbur ettiği türden yöntemlerle. Ve bir gün Türkiye, Amerikan koridorunu önleme, engelleme ya da yıkma hamlesi yaparsa, hamlesine dayanak oluşturacak bir 37 kilometrelik derinlikten oluyordu. Anlayacağınız, meselenin birkaç yönü birden vardı. Peki Türkiye buna nasıl, ne zaman ve nerede mecbur edildi? 22 Şubat 2015 akşam başlayan bu operasyonun hemen öncesindeki takvimi anımsamakta yarar var. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz 18-19 Şubat'ta Washington'da savunma toplantısına katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel 18-19 Şubat'ta Riyad'da bir askeri toplantıya katıldı. Ankara ile Washington 19 Şubat'ta Eğit-Donat Anlaşması'nı imzaladı. Ankara-Riyad Anlaşması. 2 Mart 2015'te Riyad'ı ziyaret eden Tayyip Erdoğan, yeni kral Selman bin Abdülaziz El Suud ile çok önemli bir işbirliği anlaşması yaptı. Erdoğan'a yakın gazeteler anlaşmayı şu sözlerle duyurdu. Görüşmede Suriye'de muhalefete verilen desteğin sonuç almayı hedefleyen biçimde artırılması gerektiği hususunda iki tarafın da görüş birliği içinde olduğu bildirildi. Erdoğan ve Selman Suriye için anlaştı. Sabah 2 Mart 2015 http://www.sabah.com.tr/dunya/2015/03/02/erdogan-ve-selman-suriye-icin-anlaştı. Fakat mesele bunun çok daha ötesindeydi. Geleceğiz ama şu ayrıntıları da not etmeliyiz. Erdoğan'ın Riyad'da olduğu sırada Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi de Riyad'daydı. Erdoğan, Müslüman kardeşler, İhvan lideri Mursi'yi devirdiği için Sisi'yi tanımıyordu ve Ankara ile Kahire arasındaki ilişkiler derin dondurucudaydı. Acaba Suudi Kralı Selman Erdoğan ile Sisi'yi Riyad'da bir araya mı getirmişti? İkilinin görüştüğü iddiaları yalanlandı. Fakat Erdoğan'ın dönüşte söyledikleri yeni bir duruma işaret ediyordu. Bizim için asıl önem arz eden konu, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri daha iyi bir noktaya taşımak. Mısır meselesi bizim Suudi Arabistan ile ilişkilerimize gölge düşürmemelidir. Mısır'ı asla yok farz edemeyiz. Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye bu üçlü ayak bölgenin en önemli ülkeleri. Bana göre Mısır konusunda en etkin olabilecek olan ülke Suudi Arabistan'dır. Bunu kendileriyle de paylaştım. Eğer burada Suudi Arabistan bir adım atacak olursa devran tersine dönebilir. Akif Beki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'a hala kırgınım. Hürriyet, 4 Mart 2015. http://www.hurriyet.com.tr/gundam/283-550-30.asp. Anlaşılan o ki Erdoğan, Kral Selman'ın bir girişinde bulunmasını istiyordu. Zira bu, içeride Müslüman kardeşleri rahatlatan ve dışarıda Tahran'a karşı Ankara-Riyad eksenini Kahire'yi de ekleyen bir süreç başlatabilirdi. Evet, Erdoğan ile Sisi görüşmemişti ama Riyad'da bir başka önemli görüşme olmuştu. Erdoğan ve Hakan Fidan, Umre'de denk gelmişti. İkilinin ayrı ayrı Umre fotoğrafları basına servis edilmişti. Denk gelişi ilginç kılan şuydu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İstifa etmiş ve 7 Haziran 2015'te yapılacak genel seçimler için AKP'den milletvekili aday adayı olmuştu. Başbakan Ahmet Davutoğlu bu gelişmeyi müjdelemiş ama Erdoğan itiraz etmişti. Erdoğan, sır küpüm dediği Fidan'ın MİT müsteşarlığına devam etmesini istiyordu. Bu nedenle izin almadan istifa ettiği için kendisine kırgın olduğunu açıklamıştı. Ancak Fidan, Riyad'daki bu denk gelişten sonra AKP'den milletvekili adaylığını geri çekti ve vekaleten yeniden MİT müsteşarlığına gönderildi. Fidan'ın Riyad'daki varlığı hem Ankara-Kahire teması iddialarını farklı bir versiyonuyla yeniden gündeme getirdi, hem de Ankara ile Riyad'ın Suriye anlaşmasının yazılandan da derin olacağı olasılığını gündeme getirdi. Öyle de oldu. Meğer Ankara ile Riyad, Esad'ın kuzeye doğru başlattığı büyük taarruzu durdurmak için özel bir anlaşma yapmışlar. Buna göre Riyad ile Ankara'nın kontrol ettiği 16 örgüt Fetih Ordusu adı altında birleşti. Ardından bu örgüt Türkiye'deki Ortak Operasyon Odası'ndan yönetilerek İdlib'i 28 Mart 2015'te işgal etti. Ankara ile Riyad'ın planı şuydu. Önce İdlib, ardından da Halep düşürülecek, cep bölgeler şeklinde güvenli bölgeler yaratılacak ve Esad önce Şam'a sıkıştırılacak, ardından da Şam'ı terk edip Daskiye'ye sığınmaya mecbur edilecek. Zira askeri strateji Halep düşerse Şam'da düşer diyordu. Ve elbette Ankara-Riyad anlaşması özü itibariyle Tahran karşıtıydı. Erdoğan bu nedenle anlaşmadan sonra ve İdlib'in işgal edildiği gün Tahran'ı ilk kez bu sertlikte ifadelerle suçladı. İran bölgeyi adeta kendine domine etmenin gayeti içerisindedir. Bu bölgede birçok ülkeyi, bizi de, körfez ülkelerini de hepsini rahatsız etmeye başlamıştır. İran'ın bu bakışının değişmesi lazım. Yemen'den kuvveti, gücü, neyi varsa çekmesi lazım. Aynı şekilde Suriye'den, Irak'tan çekmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a tepki. Hürriyet 27 Mart 2015. http://www.hurriyet.com.tr/dunya/2856-7605.asp. Evet, İran Yemen'den çekilmeliydi. Ki bu ülkeyi bombalayan Suudi Arabistan başarılı olsun. İran Suriye'den çekilmeliydi ki Erdoğan Beşer Esad'ı devirebilsin. Riyad-Tel Aviv Anlaşması. Ankara ile Riyad planı devredeyken dikkat çeken bir gelişme daha oldu. Tel Aviv ile Riyad'ın yeni bir Orta Doğu planı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Dor Gold ile Suudi Arabistan Hükümet Danışmanı Enver Macit Eşki 4 Haziran 2015'te Washington'da bir araya geldiler. Riyad ve Tel Aviv, Tahran'a karşı yapılabilecekleri ele alıyordu. Suud ve İsrail'den İran'a karşı işbirliği. Sabah 6 Haziran 2015. http://www.sabah.com.tr/dunya/2015/06/06/suud-ve-israel'den-irana-karsi-işbirliği. İki ülkenin son 17 ayda 5 kez gizli görüştüğü ve Hindistan, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nde bir araya geldiği iddia edildi. İki ülke uzun süreli bir Orta Doğu planının ana hatlarını oluşturmaya çalışıyordu ve bu buluşmada şu 7 maddeyi ilk kez dile getirdiler. 1. İsrail ve Araplar arasında bir barış planının yapılması. 2. Tahran'da rejim değişikliği. 3. Ortak bir Arap ordusunun oluşturulması. 4. Türkiye sınırında bağımsız bir Kürt devletinin kurulması. 5. Körfez ülkelerinin birlikte hareket etmesi. 6. Yemen'de barış sağlanması. 7. Arap dünyasındaki demokratik hareketlerin desteklenmesi. Suudilerin İsrail ile gizli Kürt devleti planı. Haber 7. 17 Haziran 2015. http://www.haber7.com/ortadogu/haber/141.7510-suudilerin-israil-ile-gizli-kurt-devleti-planı. Dor Gold ve Enver Macit Eşki bu 7 maddeyi ünlü CFR'de Council on Foreign Relations bir araya getirildikleri bir toplantıda açıkladılar. Elliot Abrams'ın moderatörlüğünde buluşan ikili, Orta Doğu'da neden İsrail ile Suudi Arabistan'ın birlikte hareket etmesi gerektiğini anlattılar. Eşki burada açık açık ve adını vererek Büyük Kürdistan'ın kurulması gerektiğini savundu. Regional Challenges and Opportunities, The View from Saudi Arabia and Israel. CFR 4 Haziran 2015. https://www.cfr.org/dev-e-l-o-p-m-e-n-t/reg-i-o-n-a-l-t-c-h-a-l-l-e-n-g-e-s-o-p-p-o-r-t-u-n-i-t-i-e-s-t-r-v-i-e-w-t-s-a-u-d-i-t-r-a-r-b-a-t-r-israel/p-316-15. Gerekçesi özetle şöyleydi. İran Şii hilali üzerinden İsrail'in güvenliğini tehdit ediyordu. Türkiye de Osmanlı hayaliyle güneyine doğru genişlemek istiyordu. Bu Pers ve Osmanlı yayılmacılığına karşı Büyük Kürdistan bir tampon olurdu. Böylece hem İsrail daha güvende olur hem de Riyad'ın liderlik ettiği Körfez ülkelerine İran baskısı engellenirdi. Enver Macit Eşki, Riyad adına bunları söylerken, Riyad ile Ankara ortak hareket ederek Esad'ı devirmeye ve Suriye'yi parçalamaya çalışıyordu. Ve Suriye'nin parçalanması, Eşki'nin de altını çizdiği gibi gerçekte Büyük Kürdistan'dı. Tel Aviv-Ankara teması. İsrail ile Suudi Arabistan'ın 5 gizli görüşmede üzerinde çalıştığı Orta Doğu planı, gerçekte ABD planıydı. Henüz İran ile P5+1 ülkeleri ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya. 14 Temmuz 2015 tarihli anlaşmayı yapmamıştı. Ama anlaşmanın yapılacağı görülüyordu. Hem İsrail hem de Suudi Arabistan imzalanacak olan anlaşmaya ateş püskürüyordu. Önce CIA Başkanı John Brennan, ardından da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey İsrail'i ziyaret etti. Masada İran'a karşı yeni bir strateji oluşturmak vardı. Stratejinin merkezinde de Kürt devleti vardı. ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey ile ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın ABD Senatosu'nda esassız bir Suriye'nin görünür hale geldiğini açıklamaları bu yeni stratejinin gereğidir. Esassız Suriye, parçalanmış ve Amerikan koridoru kurulmuş Suriye'dir. ABD'nin bu stratejisi İran anlaşması nedeniyle ateş püsküren İsrail'i belli ölçülerde yumuşattı. ABD ve İsrail'in Suriye'nin parçalanması konusunda görüş birliğine varması sonrasında harekete geçildi. Suriye'nin kuzeyinde ve güneyinde güvenli bölgeler inşa edilecekti. Türkiye ve Ürdün bu stratejiye eklemlenmeliydi. Suudi Arabistan zaten hazırdı. Riyad'ın temsilcisi Enver Macit Eşki ile görüşmeler yapan İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Dor Gold hemen ardından 22 Haziran 2015'te bu kez Roma'da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile gizlice görüştü. Dor Gold ve Feridun Sinirlioğlu bu görüşmeleri yaparken ülkelerinin dışişleri bakanlıklarının 2 numarasıydılar. 2 ay sonra ikisi de 1 numaraya terfi etti. Dor Gold, Başbakan Netanyahu Dışişleri Bakanlığı'nda üstlendiği için Feridun Sinirlioğlu da AKP-HDP erken seçim hükümetine dışişleri bakanı olarak atandığı için. Nitekim Sinirlioğlu atandıktan sonra Dor Gold kendisine bir kutlama mektubu gönderdi ve basına da artık Türkiye ile İsrail arasındaki soğuk dönem bitti müjdesini verdi. Ankara-Tel Aviv temasında Mavi Marmara'da ölen Türklerle ilgili tazminat ve ilişkilerin yeniden rayına oturtulmasının ele alındığı, karşılıklı büyükelçi atanmasının gündeme geldiği iddia edildi. Uğur Ergan, İsrail ile Roma'da gizli görüşme iddiası, Hürriyet 23 Haziran 2015, http://www.hurriyet.com.tr/2935-3899.asp. Tamam, bunlar da vardı ama asıl konu Suriye'nin paylaşılmasıydı. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın İsrail ziyareti sırasında İsrail Savunma Bakanı Moshe Yaalon şu çarpıcı açıklamayı yapmıştı. Biz Suriye'nin eskiden olduğu gibi birleşik ve tek bir devlet haline gelmesine hiç şans vermiyoruz. Suriye'nin omlet haline gelmiş bir yumurta olduğunu inanıyoruz. Omletten de yumurta yapamazsınız. Suriye artık omlet oldu. Hürriyet 21 Temmuz 2015. http://www.hurriyet.com.tr/dunya/2960-6320.asp. Dahası Moshe Yaalon ABD-İsrail anlaşmasına dayanarak söylüyor olsa gerek, Suriye'nin yarı bağımsız unsurlara bölündüğünü iddia ederek parçaları bile sıralıyordu. Dürziler güneydeki belirli alanlarda yoğunlaşırken Suriyeli Kürtler de kuzeyde, doğuda ise IŞİD gibi Sünni unsurlar var. Yine ABD Savunma İstihbarat Ajansı Başkanı Vincent Stewart da Irak ve Suriye'nin bir daha eski haline dönemeyecek şekilde 2 ya da 3'e parçalanabileceğini söylüyordu. ABD'li istihbaratçılar Suriye'yi 3'e böldü. Sputnik 11 Eylül 2015 http://tr.sputniknews.com/abd/2015-09/101-768-0728.html. Stewart'la aynı konferansta konuşan CIA Başkanı John Brennan da Orta Doğu'yu gelecek 10 ya da 20 yıl içinde büyük değişimlerin beklediğini ifade ediyordu. Kısacası ABD ve İsrail Türkiye'nin parçalanmasına soyunuyor ve Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün'ü pay kapmaya davet ediyordu. Ancak Türkiye buna nasıl razı edilecekti? AKP hükümetinin 5 yıllık Esad düşmanı politikasına rağmen başta TSK olmak üzere Türkiye'nin geniş kesimleri komşusuna müdahaleye karşı çıkıyordu. Bu engel nasıl aşılacaktı? Yanıt 3 koldan geldi. Bomba, şantaj ve havuç. 7. ayrımın sonu sayfa 87.